Merhaba arkadaşlar, Bağımsız Akım'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Türkiye ve Avrupa'daki eğitim hayatları ve bunların arasındaki farklar hakkında konuşacağız. Sinema bölümünden arkadaşım Müjdat Çetin bugün bizlerle beraber.
Vallahi sizlerle beraberim, bu doğru. Bu bilgi doğru.
Ben Türkiye'de fotoğraf bölümünden mezunum. Aynı zamanda çift anadal sinema televizyon okudum Marmara Üniversitesi'nde. Buraya gelmeden önce, daha öncesinde Belçika'da 3 sene fotoğraf eğitimi aldım. Müjdat da sinema bölümündeyken, doğru hatırlıyorsam, 1 sene İtalya'da Erasmus öğrencisiydi. Aynı zamanda kendisi Boş Yapma Enstitüsü'nün kurucusu.
Evet. Bu doğru.
Boş Yapma Enstitüsü de bizim kardeş bir enstitümüz. Aslında biz galiba onların küçük kardeşiyiz
ya,
burada.
Ya küçük bir lider ya, kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye.
Değil mi? Değil mi?
Evet.
O zaman bize birazcık kendinden, biraz da Boş Yapma Enstitüsü'nden bahsedebilir misin Müjdat önce?
Abi Müjdat ben. Malmö Üniversitesi mezunuyum. Güzel Sanatlar Sinema mezunuyum. Şimdi iletişimde sinemada yüksek lisans yapıyorum. Güzel Sanatlar eğitiminden alınmış bir genç olarak artık hayatıma devam ediyorum. Konumuz da zaten biraz da bu olacak.
Evet. Evet, konunun özü aslında biraz da güzel sanatlar. Yani sanat aynen. Eğitimi alan öğrenciler olacak burada.
Aynen öyle. Aynı zamanda part-time olarak Beyoğlu Sineması'nda çalışıyordum. Boş Yapma Enstitüsü'nü takip edenler hatırlar. Kayıtların çoğu Beyoğlu Sineması'nda alınıyor.
öyle bir durum var. Küçük bir detay da vermek lazım.
Tabii
Bağımsız Akım'ın da ilk bölümü bunun şerefine
Beyoğlu Sineması'nda kaydediliyor.
Evet.
Boş Yapma Enstitüsü abi, hayatın her alanında söyleyebilecek sözü olan insanların toplandığım platform olsun istiyordum. Ve aşağı yukarı da öyle olmaya başladı. Futbol var. Basketbol var. Artık yeni geldi o da. MotoGP bile var. MotoGP o kadar popüler mi diye bilmiyoruz ama popülermiş. Biz de onu tecrübede de öğrendik. Onun haricinde bir geek programı gelecek. Konuştuğumuz konu, az önce bahsettiğim konu daha doğrusu, Erasmus programı gelecek. Erasmus tecrübelerimizi aktardığımız. onun haricinde böyle bir sürü programın toplandığı, sinema programımız var mesela, onu bilen bilir, Film Manyak.
Evet.
Böyle bir sürü programın toplandığı, bir sürü hayatta belli başlı tecrübeler edinmiş, belli fikirleri olan insanların fikirlerini aktardığı bir ortam.
Aynı zamanda bir sürü yayıncı, bir sürü konuk ve
aynen öyle.
Çok fazla insanın bünyesinde barındıran bir enstitü diyelim, organizasyon.
Organizasyon. Evet.
Kar amacı
güden. Kar amacı güden organizasyon. Para veren lan.
Evet.
Twitch'ten yapacağım yayını satayım, para versin ama kim verir lan bana para, o da
değil mi? Bu podcastlerin sürdürülebilir olması için hepinizin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar.
Patreon sayfasını açtın mı?
Neyi?
Patreon'da sayfa açtın
ya,
mı?
Ya kaçma. Patreon'da işimiz olmaz gibi geldi başlangıçta. En azından ilk bölümde.
Yani böyle.
Aynen. İlk bölümleri ben finanse ediyorum. İlerleyen aşamalarda en azından paylaşarak bazı destekler olacaktır elbette.
Gelelim konuya madem.
Gelelim konuya. Aynen. Şimdi nereden başlamak istersin? Marmara Üniversitesi'nden mi girelim, Türkiye'deki genel sanat anlayışından mı girelim, başka deneyimlerimiz, arkadaşlarımız ya da benzeri yerler, yoksa direkt yurt dışından yumuşak bir giriş mi yapalım?
Abi sert giriş yapalım ya.
Sert giriş yapalım, direkt Marmara'dan yani, girelim hatta.
Direkt Allah'ına kadar girelim yani. Abi Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dışında bir bölüm, sinema televizyon.
Evet.
Fiziken de öyle, kafaca da öyle. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, yani benim kendi gözlemim, Özgür'ün gözlemleri daha başka olacaktı. Çünkü o fakültenin içinde yer almış bir insan olarak. Nispeten daha özgür kafalar olan, benzer yine çıkar çatışmaları var tabii ki ama nispeten daha özgür kafalar olan, daha böyle üretime yakın, yaratıma yakın insanların bulunduğu bir fakülte aslında Güzel Sanatlar Fakültesi. Yani Marmara Üniversitesi'nden beklenilmeyecek kadar yaratıma açık bir yer aslında. Ama sinema televizyon bölümü tamamıyla alt kattaki hukuk fakültesi kafasında, bürokrasinin çok katı işlediği, bürokrasinin öğrencilere koz olarak kullanıldığı ve yani ego savaşları verdiğim bir yer. Marmara Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümü. Şimdi film tasarımı oldu hatta.
Evet, adı film tasarımı oldu. Bu konuda sana karşı gelemiyorum. Buraya kadar aynı fikiriz. Yani ben küçük bir deneyimle başlamak istiyorum.
Ver abi.
Mesela. İsim falan vermeyeceğim. Zaten kimseyi burada yermek ya da gömmek ya da ne bileyim yüce atmak için bulunmuyoruz. Ben fotoğraf bölümünde öğrencilik hayatıma başladığım zaman hali hazırda zaten yurt dışındaki eğitimimi tamamlamışım. 9 Eylül'de bir sene aynı bölümde eğitim almışım. Bazı dersleri saydırdım. Böyle olunca programda büyük boşluk oldu. Bir de Türkiye'ye gelince tabii tekrardan Türkçe bir eğitim alınca refleks olarak ÖSS tabii o adı değişmişti şu anda kusura bakmayın.
İş hani, sınavlar.
Yani üniversiteye giriş sınavı. Adı altına girdiğim sınavda da hatır sayılır puan yapmıştım.
Eyvallah.
Böyle olunca dedim ki hani o zaman çift anadala başvurayım. Başvurdum. Şimdi okulun sistemindeki ilk açık bana buradan vurdu. Çift anadala başvurdum. Kabul süreci, şusu, busu bilmem nesi o sırada dersler işlenmeye başlandı. Kabul edildim, elime bir kağıt verdiler. Gittim, kaydımı yaptırdım. Oryantasyon falan filan işte. İlk gittim, toplantıya girdim. Dediler hani evet, birinci sınıfsın, tamam. Derse gittim. Bir öğretmenimiz, hocamız orada. Sen kimsin?
Okay.
İşte ben dedim hani fotoğraf bölümünden geldim, çift anadalım, sinema falan filan. Biz derslerin işte 4 haftası geçti. Sen sınıfta kaldın, bu sene gelmeyeceksin dedi. Dedim ben kaydımı 5 dakika önce yaptırdım.
Nasıl olabilir bu?
Hani elime kağıt yeni geldi. Yani, dün geldi, bugün geldi bu kağıt. Hani yeni geldim. Aa işte öyle olmaz, böyle olmaz, işte şöyle böyle falan. Sonra tatlıya bağladık ama tatlıya bağlayış şeklimiz de çok garipti. Tamam o zaman biz 2 hafta yok sayalım seni. 2 hafta hakkın kaldı, öyle devam et.
Sana baya böyle bir rehine muamelesi.
Tabii tabii yani şey gibi... Hakkım olanı zaten bölümün genelinde bunu gördüm ve kurmak istediğim cümle de buydu. Buraya geliyordum. Hakkım olanı lütuf gibi sunan bir bölüm.
Çok fazla. Çok fazla.
Her konuda hep bunu yaşadım. Yani ödev tesliminden tutun işte verilen projeyi işte hazırlıyorsunuz, yönergeye göre hazırlıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. İşte teslim şartlarına uymanıza rağmen böyle bir ters bir davranış, bir şey böyle ve en sonunda bir konuyu terse tekrardan bir terse çevirip size şey yapıyorlar böyle. Hani tamam sıçmışsın. Ama bunu ben sana sunuyorum. Hani sanki onu lütuf gibi ama aynen, yönergeye aynen. Uymuşsun. Yani bürokratik açısından buna çok katılıyorum ve yanlış bir bürokratik sistem yürüyor ama orada. Hani sistemi de doğru yürütemiyorlar gibi geliyor.
Yani bürokratik sistemi aslında çok kullanmıyorlar. Sadece diyorum ya öğrencilere lazım olduğunda aleyhte veya lehte kullanan bir sistem.
Evet.
Başka bir şey değil.
Evet.
Yani daha derslerden önce anlatmıştım hatırlarsın. İsmini vermeyeceğimiz yine.
Evet evet.
İsmini verirsen başımızın belaya geleceği.
Hiç gerek yok.
Bir hoca.
Kimsenin kalbini kırmaya da gerek yok.
Aynen öyle. Ortam yükseltme alacaktım bir dersten. Hocası değişikmiş aynı yıl içinde. Yani daha doğrusu o yıl dersini aldığım hoca değil de yani daha sonraki yılda işte ortam yükseltmesini alacağım hoca daha farklı bir hocaymış. O yıl dersini aldığım hoca bana mail attı. Niye sen bu dersi alıyorsun diye. Dedim ortam yükselteceğim. Niye? Ortam yükselteceğim. Etik değil. Niye etik değil? Kuralda var. Böyle bir hakkın var.
Tabii, tabii.
Etik değil. Niye etik değil?
Kime göre?
Ona göre.
Çünkü bu senin alabildiğin bir ders yani.
Evet. Yani. Gayet de legal bir şey. Herkesin de yaptığı bir şey.
Yönergede gözüküyor. Bir de benim şöyle bir özelliğim vardı bu okulda okurken. Kimse yönerge okumuyor.
Kesinlikle.
Ben hatim ettim. Hepsini okudum. Bütün açığı gediği neyse bu. Yani mesela dersleri saydırdım dedim. Çift anadal yapıyorum ya. En canımı yakan konulardan birisi şuydu. Üstten ders almak istiyorum. Not ortalamam yüksek. 3 tane ders alabiliyorum. Şimdi kural böyle.
Eyvallah.
Ama kuralda şöyle bir açık var yönergede. Ders programındaki aşırı boşlukta, boşluk durumlarında duruma bağlı olarak bir dilekçe yazılıp bu dilekçeyle daha fazla ders talebinde bulunabiliyorsun.
Eyvallah.
Ve ben 5 ders talebinde bulundum.
Tamam.
Ama bu benim zamandaki danışmanımdan geçmedi. Ben bir daha talepte bulundum. Yok öyle şey olmaz deyip dilekçem bile hani kabul olmadı. Başka bir hocaya gidip dekan yardımcısıyla görüşüp hani ben bu dilekçeyi vermek istiyorum. Arkasından iş çevirmek artık hani yapacak bir şey yok. Çünkü kuralda var. Bunu yaptığım zaman o 5 dersi aldım. Ne oldu? Hakkım olanı aldığım için onun arkasından iş çevirdiğim durumuyla.
Yani uğraşmak istemiyor. Ondan sonrasında
aynen.
Öğrenci uğraşınca da öğrenci kötü oluyor. Bu saçmalık yani.
Aynen öyle.
Bu arada yönerge dedin ya. Yönerge konusunda şöyle bir şey tespit ettim ben Özgür. Bazı hocalar yani bir dersin işleyişini gösterirken yönerge sunuyor sana.
Evet.
Şöyle olacak, şöyle, şöyle. Yönerge şöyle bir ödev vereceksin vesaire diye. Burada da öğrencilerin hatasını gözlemledim abi. Ben o sürece sadece bir kez girdiğim için biraz daha rahat geçti benimki. Sadece bitirme sürecinde ben o yönergeli sürece girdim. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben biraz da Erasmus'a gitmemin verdiği şansla. Abi öğrenciler yönergedeki o ufak boşlukları görmüyor. Daha doğrusu boşluk da değil. Çok açık olan maddeler. Açık
net olan maddeler. Yani hakkın olan şeyi yani okumuyor.
Bir kere bir bir olacak diyor mesela. O bir kere bir, bir kere bir sıfır yaptığı için adam bütünlemeye kalıyor.
Aynen öyle.
Sonra ben niye bu hata yüzünden kaldım?
Aynen öyle. Yani şey gibi mesela işte bir dersi alıyorsun. İşte bilgi yönetim sistemi gibi sistemler var okulda. OBS, BYS gibi saçma sistemler. Notlarını görebildiğin ekranlar. Buraya girdiğin zaman da ilk sene başına ders seçim ekranında sistem sana bir dersi veriyor.
Eyvallah.
O dersin ön koşul muhabbeti. Yani ön koşulu değilmiş, değilmiş, bilmem neymiş falan. Alabiliyorsun, o ders sana sistem veriyor. Kayıtlara bakıyorsun, bu ders alınabiliyor. Evet. Yönergeye bakıyorsun, bu ders alınabiliyor.
Okey.
Ama keyfi olarak hocan sana bu dersi vermek istemiyor. Bunun sebebi şu. Kendi düzeninde, programın içerisinde yarattığı bir düzen var. Bir karmaşa istemiyor. Yani aradan bir kişinin üstten işte birini almadan ikincisini alabilmesi şusu busu falan ve hani ders takibi mi yapamıyor? Ya da benim gözümde çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Senin mesleğin bu, yaptığın iş bu. Sen işini yapamıyorsun.
Evet.
Sen kendi öğrencinin ders takibini yapamıyorsun.
Aynen. Yani
ben gerçekten böyle görmeye başladım.
Ya bir de ne biliyor musun benim bu okulda yani gözlemlediğim şey şuydu biraz da. Yani hocalar biraz da 1, 2, 3, 4 gitmeni istiyor. Lise
evet,
mantığı.
Evet, evet.
Bayağı yani, lise gibi zaten. Sınıflar da aynı şekilde tabii. Lise gibi.
Yani ben 3 yılda bölüm bitirdim. Fotoğraf bölümünü. Aynı şekilde 3 yılda da sinema bölümünü bitirdim.
Eyvallah.
2 bölümden de sadece bitirme projesini son seneye bıraktım. Yani geniş geniş takılayım, bütçe ayırayım, düzgün bir film çekeyim, düzgün bir bitirme projesi yapayım falan.
Mantıklı.
Marmara Üniversitesi'nde mesela yanlış hatırlamıyorsam 2 tane bitirme projem henüz daha bu yani şey aşamasında reddedildi. Yani sunum aşamasında reddedildi. Ve reddediliş sebebi mesela yani bu benim asla unutamayacağım bir şey. Bitirme projemin reddediliş sebebi yani sunuyorum ve diyor ki işte karşıdan gelen cevap şu. Bu proje çok Avrupa'yı olmuş. Bunu biz sunamayabiliriz.
Mükemmel.
Bunu bizim insanımız kaldıramayabilir.
Mükemmel.
Yani şimdi okula girerken sana şunu söylüyorlar. Güzel sanatlar için konuşuyorum.
Evet.
Özellikle fakülte için konuşuyorum. Çünkü sinema bölümü Haydarpaşa'da. Tamam hani biraz soyutlanmış gibi olabilir bilmiyorum. Ya olmaması gerekiyor ama hani daha başka bir yere koydum diyelim varsayalım hani. Marmara Güzel Sanatlar'a girerken sana şunu söylüyor. Bu okul Bauhaus ekolüyle kuruldu. Alman ekolü. Ama bitirme projesini verirken çok Avrupa'yı olmuş bu.
Yani çok Avrupa'yı olmuş diye böyle
Avrupa'yı olmuş ne demek?
Reddetme cevabı yani.
Proje saçmalık. Türkiye'de geçiyor. Proje Türkiye'nin sorunlarını içeriyor. Örnek veriyorum. Eşcinsel hakları ile ilgili bir proje yapmak istiyorsun. Ve bunu birazcık sert bir dille anlatmak istiyorsun. Kesinlikle şeye çekmiyorum konuyu. Yine isim vermeyelim. Bilmem ne okulunda çekilen porno filmin falan filan bölümün kapanmasına kadar. Öyle bir şey de değil benim bahsettiğim. Hani sertten kastım şu. Fotoğrafta o kişinin eşcinsel olduğunu görüyorsun.
Bu kadar.
Benimkisi bu kadardı sertliği, anladın mı? Yani o kişinin azınlık ve çoğunluk arasındaki ilişkisini anlatan, dışlanmışlığını gösteren, ötekileştirildiğini gösteren bir projeydi bir bakıma da aslında ucundan. Diğer bir tanesi, ikinci diğer projeyi söyleyeyim. O da mesela şeydi, kanser ve AIDS hastaları üzerine. Bu şekilde hani sonu ölümle sonuçlanabilecek hastalar üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Yapılacak bir çalışmaydı. Onda herhangi bir seksüel unsur da yok. Hadi desek eşcinsel seksüel bir unsur buldular. Yani. O da yok. Bu iki proje çok Avrupa'yı diye reddedildi.
Yani Avrupa'yla ölmesinin sebebi de bir garip. Yani bir sen bir sade şifa olmak istiyorsun ama evet. Sana engel oluyorlar yani.
Aynen.
Bu sebepten ötürü. Çok Avrupa'yla bir de Bauhaus ekolünden geliyoruz biz.
Yani mesela bu
lafları edebiliyorlar ondan sonra.
Aynen.
Böyle
işte,
bir saçmalık.
Benim hayatım boyunca bir yara olarak kalacak mesela. Çünkü yani burada bizi dinleyenler arasında güzel sanatlarda okumak isteyecek olan arkadaşlar olabilir. Zaten okuyor olan insanlar zaten olabilir. Ama hani bunları söyledikleri hevesiniz falan kırılmasın. Bahsettiğimiz şey o değil tam olarak. Ama hazırlıklı olun. Yani bir okula girdiğiniz zaman her şeyin şen şakrak, oha güllük gülistanlık işte sanat yapıyoruz oha olmayacağını bilin.
Olmayacak. Mesela işte sinema televizyonu okurken sana o kamerayı verip de sen yönetmen olun demeyecekler mesela. Bunu
aynen.
Bilin yani.
Okulda ekipman yok zaten abi.
Okulda ekipman yok. Bu
şey
birincisi.
Yani.
İkincisi de öyle bir fırsat yok. Sen tırmalaya okuldan çıktığında belki kamera asistanı olacaksın.
Yani. Hani şuna değinelim. Şimdi tamam okulda kamera yok. Tamam okulda bütçe de yok.
Eyvallah.
Okay, hiç burada politika yapmayacağım devlet falan filan. Tamam.
Aman
devlet olur. Bütçe yok. Ama rahmetli Barbaros Hoca ile mesela fotoğraf bölüm başkanı eski. Şöyle bir deneyimim oldu. Kendisi okula bütçe şeyi geldiği zaman, evrakları geldiği zaman benimle paylaştı. Dedi ki hani hocam nedir o şudur falan gibi bir sohbet döndü aramızda. 1.000 lira bütçe vermişler okula. Yıllık bölüme pardon. Fotoğraf bölümü 1.000 lira bütçe.
1.000 TL.
1.000 TL. Bu 1.000 TL'nin altında ama şöyle bir not yazıyor. Burası çok ince. Bu 1.000 TL'yi harcayabileceğin yerler. Elektrik kablosu, okulun bando takımına kostüm, bayrak direği ve türlü bakım benzeri bir şeyler. Şimdi flaş alamıyorsun, kamera alamıyorsun, lens alamıyorsun.
Film alamıyorsun.
Film alamıyorsun, hiçbir şey alamıyorsun. Kimyasal alamıyorsun falan filan. E şimdi sistem en başta çürük zaten. O konulara hiç girmiyoruz. Ama yani ne oluyor? Sonra görüyorsun koskoca profesör sirkeci de flaşı tamir ettirdiği adama pazarlık yapıyor. Elektrik kablosu olarak fiş kesebilir misin diye. Yani dediğim gibi baştan çürük yani. Sistem konusuna girersek çıkamayız için içinden zaten.
Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Öyle bir durum yok. Yani o çok uzun uzun tartışmalar ciddi
ama... Başka bir programın konusu bile olabilir.
Yani. Aynen öyle. Ben ufak bir örnek vereceğim şu Bauhaus ekolü üzerine. Bir hocamız, hatta tahminimce seni bu ders almayan hoca muhtemelen, dedi ki bizim okul Bauhaus ekolünden geliyor. Hatta başka bir hocamız da şey, biz oto yönetmenler yetiştirme düzenli bir ekolümüz var. Ekol varmış, he, ekol var. Oto yönetmenler yetiştirme düzenli bir ekolümüz var diyor.
Mesela, ama klasik sinema.
Klasik ders, sinema dersleri istiyorlar. Evet. Mesela onun haricinde bitirme filmine daha böyle klasik işler istiyorlar. Biraz karanlık oğlum, aç şunun ışığını diyorlar.
Tabii.
Siyah beyaz bir film veren bir kız vardı mesela. Bu biraz bu karanlık olmuş deyip bir sonraki sene getir filmi demişler. Bir sonraki sene. Bir yıl tabii kaybetmiş kız. Bir yıl. Biraz karanlık diye bir bahane uydurmak saçmalık.
Tabii.
Neyse Bauhaus ekolü diyen hocaya diyeceğim. Yazılı sınav yapıyor. Bauhaus ekolünden gelip de üretime dayalı bir sistemde yazılı sınav mı yapılır? Ya sanat okuluyum diyen bir yerde yazılı sınav yapmak saçmalıktır. Bu kadar basit.
Ha. Küçücük bir aykırı bir şey söylememe izin var mı?
De abi.
Tamam, sinema bölümü üniversiteye giriş sınavıyla alıyordu. Matematik, Türkçe, fizik, geometri falan filan çözüyor bu çocuklar.
Evet.
Hadi birinci sınıfta ilk girdiğin sene, özellikle bizim dönemimiz sinema TV, film tasarım değil. Hani işte 18 saat dramaturji dersinden bahsetmiyorum.
Eyvallah.
Film sinema TV bölümüne girdiği zaman bu çocuğa bir iki yazılı sınav yapabilirsin.
Ha, bir alışma süreci olarak diyorsun.
Alışma süreci olarak. Anlattığın teorik şeyleri yazılı olarak sorabilirsin. Ama bunu sen eğer uzun vadeye yayar, saçma sapan 5000 sayfalık kitap okutup içinden... Özet bir satır sorarsan. Cümle yani. Sorarsan o zaman...
Hukuk fakültesi sınavları gibi.
Hukuk fakültesi sınavları döner ve öğrenci de acı çekmeye başlar. Yani üretimi kısıtlamaktır bunlar.
Aynen öyle. Demin dediğin gibi geleyim ben Erasmus konusu.
Aynen. Kaçıncı senede Erasmus'a gittim?
Ben üçüncü senede Erasmus'a gittim. İkinci senin ikinci döneminde başladım çalışmalara.
Arada İngilizce sana bir iki soru sorabilirim değil mi?
Tabii.
Giderken not ortalaman kaçtı, döndüğünde kaçtı gibi mesela.
Tabii ki.
Zaten açıklayacağım. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli
detaylar. Zaten önemli bir kısmı muhtemelen not konusu olacak.
Evet.
Çalıştım şey işte İngilizce sınavına girdim, puan aldım vesaire. Onun haricinde yani bir de bu işin para kısmı var. Onları halletmeye çalışıyorum vesaire.
Tabii.
Bir de okul kısmı var. Kağıt, evrak, küvet işleri vesaire. Dersin saydırmalarıydı, şuydu, buydu derken gittim abi. Yani orada sanat eğitiminin nasıl olacağının pratiğini gördüm. Teorisini tabii yine bilmem. Pratik olarak biliyorum ben. Abi yani üretime dayalı. Yani ürettiklerini istersen yılın sonunda ver.
Hı hı.
Ama yine yani güzel bir şey üret bana diyor adam.
Evet.
Yani şu tarihte şöyle yapacaksın değil yani. Yani seni ayda bir kontrol etme zorunluluğu yok adamın yani.
Evet.
Gerekirse yılın sonunda ver bana ama ver. Yani vermiş ol yeter diyor mesela. Okul sana sadece çalışmaya ortam sunuyor. Yani sanat üretmeye dair bir ortam sunuyor. Mesela dekorasyon dersinde adam yani sanat üretimine dair atıyorum yani sanat üretimine faydası olacağını düşündüğü için dramaturjiye dair bir şeyler veriyor. Mesela dersin büyük bir kısmında true detective izledik yani. Bizde olsa mesela bir tane film izle ondan sorular sor. Bu karakter ne yapmıştır? Dramaturjik çizgisi nedir diye sorarsa iyi bu arada. Ne yapmıştır? Ne
şey dramatik noktaları nereymiş falan.
Tabii onları yaparsa iyi sınavda. Ne olmuştur, ne bitmiştir? Veya şeyler de oluyor. Bizim sınavlarda bazı durumlarda şöyle bir şey de olabiliyor. Seni bir gösterime, bir davete, etkinliğe yolluyor. Etkinliğe gidiyorsun, etkinliğe gittiğin için sınıfta yoklama oluyor ve seni yok yazan hoca var.
Evet, yaşadım.
Sen de yaşadın değil mi?
Yaşadım. Yani birlikte kısa film festivali tarzı bir şeye gittiğimizde girmeyelim.
Yani neyse. O konulara çok fazla girmeyelim.
Yani.
Sonrasında abi...
Ya burada şey gibi de gözükmek istemiyorum. Ya işte okula çekmiş ağlıyor falan gibi de gözükmek
yok,
istemiyorum.
Yok öyle bir şey değil.
Yani biz net gerçekleri konuşmaya çalışıyorum. Tabii. Yani kağıt üzerinde olan şeyleri konuşuyorum aslında.
Öyle. Bir de yani ikimizin de yaşadığı şeyler. Yani bu bir şeye dair bir tesadüf değil.
Değil yani. Hakkın olan şeyi alamamaktan falan bahsediyoruz öyle. Yani.
Ya şöyle bir fark gördüm. Temel fark şu abi. Yani Avrupa'daki sanat okullarında seni üretime teşvik ediyor. Sen evet. Üreten sanatçı bir adam olmanı evet. istiyor. Ama buradaki adam sana üretimin zorluklarını, bürokrasiyi öğretiyor sadece. Bürokrasi öğretmekten başka bir şey çıkmıyor yani. Tabii bürokrasiyi yani. Deve gibi öğreniyorsun yani.
Öğrenciler ve hocalar şunu biliyor. Senin bu okulda ürettiğin her şey ileride portfolyo olarak geri dönecek.
Aynen öyle.
Tecrübe olarak geri dönecek ve kariyerine yön katacak.
Aynen öyle. Burada
hatırladığım şey, ayrıca kendimden bahsederken, o Belçika'dan bahsederken girerim bu konuya gerçi ama hatırladığım gerçekten geri döndüğüm zaman evrakla koşturmamdı.
Evet. Ya şöyle bir şey diyeyim, az önce sen yine bahsetmiştin, not ortalaması. Sen evet. Sormadan ben alayım onu.
Lütfen.
Ben buradan gittiğimde ortalamam 2.40 falandı. Yani biraz ittirek akla gittim. 2.25 çünkü minimum başvuru şeyi. Erasmus'a. Döndüğümde 2.75'ti. Ortalama yükseldi.
Evet, yani. Üçüncü senenin de.
Yani. Aynen öyle. Ki evet. Normalde yani Erasmus'a giden insanlar takılır eder. Yani o da hayatını yaşar bilir. Biz de yani en ayetinde güzel günler geçirdik tabii de. Ben ortalamayı yükseltip geldim ya. Yükseltip geldim. Bu da okuldan kaynaklı değil. Yani İtalya'daki okuldan kaynaklı biraz ama çoğunluğu bizim okuldakilerin not vermeyişi. Not evet. Kıt. Kıt not veriyor. Ondan evet. Sonra bir de yani hocalar isyan ediyor. Bizim öğrencilerden niye akademisyenlik düşünenler çıkmıyor? Niye böyle bir eğilimde olan yok vesaire falan diye. Ya bir arkadaşımı biliyorum abi bizim dönemden. Çocuk iki ortalamayı bulamadığı için mezun olamadı. Dersleri verdi mezun olamadı.
Tanıdığım bir sürü insan ikinin altında kaldı.
Bunu yapıyor ondan sonra niye bizim okuldan çıkmıyor? Sizin yüzünüzden. Başka bir cevap
yani
yok.
Bak şimdi şurada beni yanlışsam düzelt lütfen. Yani bunu söylemem belki yanlış da bir şey bilmiyorum. Hı-hı. Ama bir dersin yıl sonu projesi için bir kısa film çektim. Ve doğru hatırlıyorsam 3.000-3.500 lira civarında bir bütçeyle çektim.
Eyvallah.
Şimdi Türkiye'de bir öğrencinin böyle bir bütçeyi bulup hazırlaması zaten
güç.
Güç yani. Hani öyle bir dünya yok. Yani kredi alıyorsun 400 lira alıyorduk o zamanlar öğrenim kredisi. Yani 3.500 lira oradan biriktir, oradan borç al, işte ailene sor bir şey yap aynen. Falan. Şimdi 3.500 lira bütçeyle sen bir film çekiyorsun. Karşı taraftan lütuf beklemiyorum. Al sana 100. Niye 3000 harcadın? Öyle bir şey değildi bahsettiğim. Ama hazırlanılan, hani hocanın verdiği yönergeye tamamen uyuyorsun. İyi bir film çektiğine inanıyorsun. Bütün eleştirileri açık bir şekilde gidiyorsun ve bütün sınıfın önünde bu filmi izliyorsun.
Aynen.
Şimdi kıyas yapmıyorum. Başka bir insanın hiç para harcamadan çektiği film seninkinden çok daha iyi olabilir.
Tabii ki.
Ama doğru hatırlıyorsam orada benim o hazırladığım ödevle hani dediğim gibi ağlamıyorum ama 70 aldım. Güzel de bir not. Okey tamam geçer. Bu kıtlıktan bahsediyoruz. Yani varsa belki 80 vardır evet kabul. Ama mesela bu 3 kişi 4 kişi. Yani bütün sene boyunca emek sarf edip sana sorular sorup yönlendirip senin yönlendirdiğin işte hocanın yani yönlendirdiği aynen. Bir çocuk filmi tamamlayıp getirdiği zaman eğer 40 alıyorsa 50 alıyorsa ve sene sonunda çok yüksek kredili bir dersten dolayı not ortalaması bu dersten dolayı düşüyorsa burada bir problem var.
Tabii ki bir problem var.
Ve bu sürekli devam eden bir şey. Her sene devam eden bir şey ve bütün çocukların notları düşük. Yani bunu keşke istatistiğini alsaydık. Şu anda yani. Yok elimde ama benim kendi içerisinde bulunduğum, 3-4 sene içerisinde bulunduğum ortamda gözlemlediğim Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinin not ortalaması geneli 2.20, 2.30 maksimum bunlar aynen. Bu civarlarda. Ve bu berbat bir şey.
Kesinlikle berbat bir şey. Yani ben 5 sene okudum. Ya yani 5 sene içinde 3 ortalamanın üstüne çıkan kişi sayısı gördüğüm 1. 1 kişi.
1 kişi. 4 üzerinden değerlendirdim.
4 üzerinden 3'ün üzerine çıkan 1 kişi var sadece. Ya yani ben 2.65 ortalamayla o yıl ilk 3'e böyle 10'u şeyleri falan verirler ya. Ben 4. oldum abi. 2.65 ortalamayla 4. oldum. Evet. Ve yani öbür 3. olan arkadaş da 2.70.
Şöyle düşün.
Seviye bu kadar düştü yani.
Düz mantık düşün. 4 üzerinden değerlendirirsen %50'nin biraz üstündesin.
Evet o kadar. %65.
%65 falan.
Düşün yani böyle bir ortam.
Ve sen şu anda yüksek lisans için yüksek lisans yapıyorsun ve bu konuda çabalıyorsun.
Yani.
Akademisyen olacaksın ama geçmişinde böyle bir durum var.
Böyle bir durum var ve lisans notlarını baya baya değerlendiriyorlar.
Aynen.
Açıklayamazsın ki bizim hocalar şöyle yapıyor diye.
Öyle bir dünya yok.
Böyle bir bahane de yok yani maalesef.
Biz sana zaten ben de yok. Bir profesör olsam ve sen bana böyle gelsem sana söyleyeceğim şeyi bahane yani. Durma bana yani. Daha aynen çok çalışsaydım.
Aynen öyle. Aynen. Yani adam anca yani bizim okul öğrencisi ise belki anlar yani başka türlü bir sebebi yok yani.
Aynen öyle. Ya da uzaktan yani. Biliyorsa.
Yani işte. Yani öyle bir durum var ve yani hocalar da isyan ediyor niye bizden çıkmıyor diye. Çıkmaz.
Çıkmaz.
Sizin yüzünüzden çıkmaz. Bunun da sebebi bu yani.
Bu kadar basit.
Ya ben yüksek lisansa yani Erasmus'ta edindim, ortalamayı yükselttiğim zaman sayesinde gittim yani.
Evet.
Şansa da Kur'an bilgim de yani tesadüfen daha iyiydi. Çünkü sinema televizyon bölümünde Kur'an bilgisi yok. Kur'an diye bir şey yok. Haberin bile yok ondan. Yani ondan sonra da akademisyenlik yeterliliği istiyorum.
Bunu da yok. Ayırma sebebi şey, biz güzel sanatlarız. Hani işletme şey neydi? Şey,
İletişim
fakülte değiliz. İletişimde kuramsal görebilirsiniz gibi saçma sapan bir ayrım var yani.
Saçma sapan bir ayrım ve ondan sonra bu insanın akademisyen olması için kuramı bilmesi lazım. Sadece pratikle hocalık yapamazsın. Profesörle ulaşamazsın. Yani bu bir gerçek. Ve bu durum ondan sonra yetişmemiş kadroları getiriyor ve yani şu an bizim okulun akademisyen yetersizliğinden dolayı yüksek lisans açamamasını getiriyor. Açamıyor yok okul.
Evet.
Yani lisansı bitirdiğiniz okul yüksek lisans açamadığı için ben iletişimde yüksek lisans yapıyorum şu an.
Yüksek lisansı verecek, yani bu benim kendi görüşüm tabii, herhalde bunun için kimse bana kızmaz ama yüksek lisans konusunda eğitim verebilecek bir nitelik de görmüyorum zaten. O nitelikte bir hocayla tanışmadım zaten.
Kağıt üstünde zaten yok.
Yani şeyini alsa bile, ünvanını alsa bile o niteliğe sahip hoca görmedim.
Çok az.
Yani mesela Marmara'yı artık ben kendi açımdan en azından, sen bir şeyler daha söyleyeceksen lütfen ama ben kendimden kapatmak istiyorum. Son bir şey söyleyeyim. Derse girmeyen hoca vardı.
Çok.
Yani sabah gidiyorsun, imza atıyorsun. 5 dakika sonra dersten çıkıyorsun.
Bu kadar.
Bu kadar. Bana bir şey anlatmasını da beklemiyorum. Sorduğun soruya da cevap vermeyen birisi.
Yani işte.
Bu bir ve üst düzey bir eğitmendi. Derse girip sadece goy goy yapan hoca var.
O da çok var.
Derse girip senin asla alakalı, yani sinema bölümünün asla alakası olmayan şeylerden bahseden hoca vardı.
Kesinlikle.
Hani eski Türk yazarı bir kadına kafayı takmış bir hocadan ben 4-5 hafta boyunca sadece bu kadının romanları üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Dersleri bu. Dersi sinema mi? Dersi bu.
Evet.
Yani ya tamam, sinema dersinden belli böyle bir fayda çıkartabilirsin ama.
Kesinlikle ama yani 4-5 hafta bunu bağlayamazsın. Yani bir yerden sonra artık bir şey, yani yön vermen gerekiyor.
Aynen öyle.
Şimdi şu konuyu atlamayalım. Güzel Sanatlar Fakültesi. Kazandın, girdin. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ders alamazsın. Bu bir gerçek. Hiçbir, dünyanın hiçbir yerinde gidip de ilk sene belki bir şey öğrenirsin ama ders alamazsın. Deneyim alırsın. Yön gösterirler, yol gösterirler. O yolda ilerlersin. Kendini araştırırsın. Kendini geliştirirsin. Sana bazı teknik bilgileri verirler. Sen onu teoriyle bütünleştirirsin. Kendine bir yol çizersin. Tamam, bu kabul. Ama sen o feedback'i de alamıyorsun hocalardan. Sıkıntı burada patlıyor zaten.
Feedback kesinlikle yok canım.
Öyle bir şey yok.
Feedback'i alabildiğin hoca sayısı
çok az. Odasından geri çıkarılıyorsun yani. Çünkü sen de muhatap olmak istemiyor.
Evet.
Sıkılmış, dertli, olduğu yerden mutsuz, maaşını alıp gitmek istiyor. Gidip eşine sarılıp uyumak istiyor belki. Yani özel hayatı umurumda değil ama hani o özel hayatını oraya yansıtmamalı.
Ya yansıtıp bir de hiyerarşi kurması.
Evet, bir hiyerarşi kurması.
Öğrenciyle hiyerarşi kurmaman gereken bir
yerde sanatlar bölümü.
Yani birebir muhabbette olman lazım. Hatta yani biraz fazla kaçabilir belki ama senle benle konuşabilir olabilir. Yani gayet böyle
zaten rahat konuşuyoruz. Öyle olması gerekiyor. Aynen. Sıkıntı orada. Bizim Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi kesinlikle bu.
Hiyerarşi kurmak.
Hiyerarşi kurmak. Yani kendisi tamam hani aldığı eğitimden dolayı belki kendisini biraz daha iyi hissediyor olabilir ama karşısındaki olan insan da onun gittiği yoldan gidiyor. O eğitimi alıyor. Ona yol gösterici olmaktansa onun kafasına basmayı tercih ediyor. Çünkü o üstte görüyor kendisini.
Aynen öyle.
Bu en büyük problemlerden birisi.
Kesinlikle öyle. Bazı noktaların düzeltilmeye çalıştığını görmeye başladım ben.
Evet.
Çünkü şu anda pek çok arkadaşım da burada eğitim alıyor. Hala eğitim alanlar var. Yani bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar. Yani bunu dert edinen insan var. Yetişmiş akademisyen yok burada.
Yok.
Yani hocaların yarısından çoğu dışarıdan geliyor.
Evet.
Yani bölüm böyle devam ediyor. Bölüm kapanacak bu işte.
Evet.
Yani kadroda veya kadroda olmayan hocalarda da çok fazla defekte olan hocalar var. Çok belli ediyorlar bunları ve yani çok istismara gelişmiş işler. Ve yani bunu nasıl çözelim diye dert ediniyor ama çözüm de pek yok. Yani sistem çok izin vermiyor.
Kesinlikle.
Adam ne yapacağını şaşırıyor. Yani bu işi yönetirken.
Tabii yani sadece hocalara da bok atmıyoruz çok burada. Yani sistemin kendisi zaten çok.
Aynen öyle. Mesela evet. Bir en son sana bir WhatsApp mesajı atmıştım ya. Uzunca bir WhatsApp mesajı atarsın. Yani iş ne boyutlara ulaşmış.
Tabii aynen. Yani
iş adli boyutlara ulaşmış yani hocalar arasında.
Hem fotoğraf bölümü için konuşuyorum hem de sinema için konuşuyorum. İkisi de akademisyenlerin kendi aralarında birbirleriyle davalık olduğu bir ortamdan zaten ben bir hayır beklemiyorum.
Yani
açık açık konuşayım şimdi fotoğraf bölümü. usulsüz atamadan dolayı, dost kayırmaktan dolayı, hocaya yeterli ders verilmemesinden dolayı, işini düzgün yapan hocaya karşı cephe almaktan dolayı, bu konularda mesela bütün hocalar birbirleriyle davalık.
Aynen öyle.
Yani kendi içerisinde zaten çöküşe sürüklenmiş durumda bir bölüm.
Kesinlikle.
Ya bunun acilen toparlanması gerekiyor. Tamam, bir süredir uğramıyorum. Kısa da olsa bir süredir uğramıyorum. Belki toparlamışlardır. Kimsenin günahını almayalım. Belki çok iyi gidiyordur. Bilmiyorum. Ama ben oradan çıkarken işleri iyi gitmiyordu.
Yani ilce benziyor muydu?
Hiç de benzemiyordu. Yani o komple alıp yeni birilerini koymak gerekiyor. O kadar kötü durumdaydı. Hani bir, yani başka bir hocaya dava açan bir hoca, yani ikisi, yani birisinin dersine giriyorsun, öbürü sana kötü davranıyor. Çünkü o hocanın dersinde iyisin, işte o hocayla aran iyi. Niye? İşte öbür hocayla aran kötü, o ona düşman falan. Böyle saçma sapan kendini bir anda böyle pembe dizinin içerisinde buluyorsun. Yani. Bu, bununla
uğraşmak öğrencinin işi. Var.
Yani kötü. Öğrencinin işi değil.
Evet, evet. Yani bu konu sinema için de geçerliydi. Manga sinema için de geçerliydi. Ve yani benim planladığım şey şuydu. Daha belki daha önce sana da birkaç kere söylemişimdir. Yani işin hem teorik kısmını hem pratik kısmını iyi bilen birkaç tane hocayla. Yani belki de ilk kurulunu da böyle kuruldu. Bu hocaların şeyiyle tekrar kurmak.
Evet.
Yani nüveyi yıkıp bir daha kurmak. Çünkü yani ekolü var, bu okulun birikimi var vesaire falan diyenler oldu. Yani bana birkaç öyle karşı çıkan arkadaşlar oldu. Ekol falan yok arkadaşlar. Otel ekolü falan diyorlar. O yalan. Yalan yok öyle bir şey yani.
Öyle bir şey. Ben otel dair hiçbir şey görmedim okulda. Yani eğitim hayatım boyunca hiçbir şey görmedim. Kesinlikle. Hani şöyle bir şey gördüm. Hiçbir sınıfa, yani öğrencilere de bok atmak lazım burada bence.
Çok fazla lazım. Çok o konuyu eleyecektim ben de.
Hiçbir öğrenci arkadaşımla hiçbir işine gelmedikçe, hiçbir destek alamadığım için refleks olarak otor sinemaya döndüm.
Tek başına.
Her şeyi tek başıma yapmaya başladım. Çünkü niye? Hayalimde şu var. Yazım ekibi kurayım. Birileriyle beraber yazayım senaryoyu. Bilgi, fikir paylaşımı. Çekim ekibi kurayım. İşte ne bileyim, görüntü yönetmenim olsun. Ben o kadar derinine inmeyeyim. Filmimi yöneteyim. Ne bileyim.
Daha böyle kolektif bir şey istiyorsun.
Daha bir şey istiyor insan. Yani çünkü bunu deneyimlemek istiyorsun. Arkadaşların tecrübelensin istiyorsun. Aynen. Onların deneyimlerinden faydalanmak istiyorsun. Daha önce bir kısa filmde görüntü yönetmenliği yapmış bir arkadaşınla birlikte çalışmak istiyorsun. Tamam, öğrenci kafasıyla şu anda kesinlikle konuşuyorum tekrardan. Ama bunu yapamadığın için refleks olarak tekrar otor sinemaya dönüyorsun. Ha, bu şekilde otor sinema vardı.
Aynen.
Ama eğitimini almadım ben. Sadece klasik anlatı sineması eğitimi
tabii
aldım.
Tabii ki klasik anlatı sineması var.
Dramatik, yani iki dramatik dönüm noktası olan, crescendosu olan, üç bölümlü film. Bu yani. Neyi var?
Üç perdeli drama.
Üç perdeli drama yani şey. Antagonist var, protagonist var. Tamam, bitti.
Hadi yavrum.
Bu kadar. Hocanın çektiği kendi film de böyle.
Ya işte düşün.
Yani adam sanatta yeterli filmi çekiyor. Öğrenci filminden beter yani. Ya ne işte bekliyorsun?
Bir de yani otel ekolü var abi. Ya öğrenciler bu konuda işte. Benim girmeye çalıştığım noktada tam olarak bu. Öğrenciler de bu yani sistemin ve hocaların getirdiği bozulmanın içine girip ve bu bozulmayı kabullenen öğrencilere çok gıcık olabilme nasıl. Hocalar bozulmayı dilerdi. Çok normal. Yani burada çoğu devlet yapısında böyle bozulmalar var.
Tabii ki.
Beklersin de yani. Alışar elimiz bir şey. Bu sistem böyle diyorsun ve yani düzeltmeye çalışabildiğin kadar çalışıyorsun. Çalışamıyorsun Allah kahretsin diye bırakıyorsun.
Durum baştan çürük zaten. Yani durum sadece hocaların suçu değil. Durum sadece öğrencilerin suçu değil. Ama bütünü aldığın zaman devletsel yapı, devlet okulu, hoca, öğrenci, her şey bir araya geldiği zaman bir problem oluşuyor. Şimdi böyle diyelim. Yani durumu biraz tatlıya bağlamak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Hepsini bir araya aldığın zaman durum kötü. Ama hepsini ayrı ayrı aldığın zaman
yine kötü.
Yine kötü ve hiçbiri bu durumu düzeltmek için çabalamıyor.
Kesinlikle.
Ne öğrenci, ne hoca, ne yönetim kadrosu, ne devlet.
Öyle.
Hiçbiri. Ben yazılı olarak olmasa bile sözlü olarak farklı proje sundum.
Eyvallah.
Bölümü, özellikle fotoğraf bölümü için bölümü toparlamak, sanat anlayışını değiştirmek. Eyvallah. Öğrenciler arası sergiler açmak, bölüme bütçe sağlamak, ne bileyim işte hocalarla öğrencilerin ortak yaptığı işler, birilerini ön plana çıkartacak, birilerini pohpohlayacak şeyler, arka planda benim düşündüğüm. Aynen. Hani hocaları pohpohlarız, onlar da mutlu olur, bizim işimiz görülür, kariyerimizde ilerleme yaparız, okula bütçe çıkarırız. Farklı farklı projeler, sergi olur, bilmem ne olur, okulda ne bileyim yapılan ürünlerin satışı olur, bir şey ve bir sürü şey. Hiçbiri kabul edilmedi. Sözlü olarak, bak yazılı şaşırtma olarak yapmadım. Çünkü sözlüden geçemedim. Ve aldığım cevap hep şu oldu. Özgür, bunlarla uğraşma. Özgür, biz bunları denedik.
Mükemmel.
Özgür, boş ver ya. Neye uğraşıyorsun? Ya Özgür, bas geç. Yapma. Yani şimdi.
Mükemmel.
Ya sen hocasın ya. Orada bir statü görüyorsun kendinde. Hiyerarşiyi görüyorsun. Ya bırak hani destek olayım. Ben seni zaten o hiyerarşide tutacağım. Sıkıntı yok. Kesinlikle. Ben bunu kabul etmişim zaten. Hani Bırak geliştirmek için çaba sarf edelim. Öğrenciye de şuradan bağlıyorum. Bu söylediklerime hiçbir öğrenci destek olmuyor. Sabit Kalfak gibi bir adamdan ders aldım.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Çok dünya tatlısı bir insan. Barbaros Gülsel gibi bir adamdan rahmetli ders aldım. Onda mekanı cennet olsun. Şimdi bu adamlar yaşlı.
Eyvallah.
Bu adamları yok ettiğin zaman Türk fotoğraf tarihi yıkılıyor.
Aynen öyle.
O kadar köklü adamdır. Şimdi Sabit Kalfagil 80 yaşında falan bir adamdı ben ders alırken. Bu adamın zaten anlattığı şeyden pek bir hayır gelmiyor. Bunu açıkça söylüyorum. Ama bunu kötülemek için söylemiyorum. Bunu düz öğrenci mantığıyla söylüyorum şu anda. Bir damla bilinçli düşündüğün zaman şunu anlıyorsun. Abi sen Sabit Kalfagil gibi bir adamdan hayat ve fotoğraf üzerine bir tecrübe alıyorsun.
Yani bir anlatıya adam, şahit oluyorsun orada.
Aynen. O adam derse şunu söylüyor sana. Hindistan'da fotoğraf çekiyordum. Cenazede şu oldu. Normalde yasaktı. Şöyle izin aldım. Böyle oldu. Renkler şöyleydi. Böyleydi. Bir hikayesini anlatıyor Hindistan'la ilgili çektiği fotoğraf.
Buradan çıkarımını yapmaya başlayacaksın.
Aynen dinliyorsun. Fotoğraf sunuyorsun. Eleştiriyor. Yorumluyor kendince. Güzel şeyler aynen söylüyor. Bunu bu şekilde görmeyip dersten çıktığı gibi ya üf, dinozorlara kaldık. Ya bu herif de bir şey öğretmiyor. Gibi bir yaklaşımla karşılaştım ve bunu bütün öğrencilerden duydum. Hani bu o kadar acı veriyor ki. Öldü. Rahmetli oldu.
Herkes arkasından ağladı değil mi?
Herkes ah canım hocam ah canım hocam. 5 dakika önce küfrettiğini duyuyordum ben.
Terbiyesizler işte.
Yani çok sert oldu. Çok özür diliyorum gerçekten.
Yok yok iyi dedin ama yani. İyi dedin bence.
Zamanında değerini bilememek yani bu aynen, baktığın aynen zaman. Yani sen o hocayı yönlendirmeye çalışmadın.
Bu toplum hastalığı aslında.
Evet. Şimdi ben bu öğrenciyi bu yani öğrencilere de işte bok atmak gerekiyor
bu noktada. Kesinlikle yani. Öğrencilerde de büyük bir pay var. Yani bu pay bence şu. Bilinçsizlik. Tek kelime aslında bilinçsizlik öğrencilerdeki.
Bu bana payın ilk okula girdiğin zaman sen ÖSS'yle girdin. Yani ben de öyle girdim. Ben fotoğraf bölümü yetenekle girdim.
Eyvallah.
O yüzden hani başvurdum. Çift anda da tekrar sınava girmedim. Hani öyle havadan girdim gibi görüldüm. Eyvallah. Sınavaya girdiğimde bir dışlandım orada öğrenciler tarafından. Sen ilk girdiğin zaman şeye, sinema televizyon bölümüne.
Eyvallah.
Ne hissettin? Etrafındakilere, öğrencilerde ne reaksiyon gördün? Ne bileyim hani işte çok iyi senaryo yazacağım, Oscar'ı kazanacağım, işte ben sinemacıyım gibi bir triple mi karşılaştın? Yoksa gerçekten hani araba farı görmüş tavşan gibi etrafına bakıp ne yapacağım ben? Neredeyim mi gördün yani? Yani özgüven nerede kırıldı?
Şöyle diyeyim, %80'i öğrencilerin far görmüş tavşan. Yani öyleydi. Benim şansıma biraz böyle far görmüş tavşan ağırlıklıydı.
Evet bak güzel dedin. Bu biraz şans. Bu güzel bir şey.
Evet. Çoğunluğu Oscar alacağım kafasında ilerler. Şöyleydi. Yani kanka yaparız ya. İyi film çekeceğim kanka ben. Kanka kanka şöyle kanka böyle falan bilmem ne. Bu goy goyla devam ettim. Ama bir yerden sonra aslında içine içebiliyorlar ki işler zor. Bir şeyler yapmaları lazım. Yani bir şeyler yapmayı deneyen adamlar aslında. Ama denerken de kendilerine pop oluyor adam. Pop olma da yani birden böyle içten yok olmayı getiriyor. Bu popovlama yani çok tehlikeli bir şey. Birbirlerinin popovlaması. Hatalarını diyor söylemiyor kimse kimseye. Devam böyle bir sürünceme halinde. Herkes birbirinin egosunu şişiriyor. Devam takıl takıl takıl takıl yıkılmaya başlıyor herkes.
Sonra duvara çarpma.
Duvara çarpıyorlar. Aynen öyle.
Aynen.
Yani ben mesela kendi açımdan bakayım. Ben mesela ilk bir buçuk yılı böyle havada süzülerek geçirdim. Yani ne öyle tam bu goy goya katıldım. Ne yapacağımı da çok bilemedim. Yani ikisinin ortasında böyle döne döne hafif böyle duvara çarpa çarpa yani bir devrilme durumu oluyordu. Yani normal klasik öğrenci gibi gittim.
Arkasından da Erasmus'a
gittim. Yok, ikinci yılda abi. Bol çalışmaya başladım. Dedim ben bir yerlerden tutturmam lazım. Oraya gideyim, buraya çalışayım. Yani şöyle diyeyim sana, hem okula gidiyordum, hem bir tiyatro kursuna gidiyordum, hem başka bir tiyatro kursuna gidiyordum. Sabah 7'de çıkıyordum, 12'de dönüyordum hemen. Yani bu işin çalışmadan kurtulamayacağını anladım. Ve ondan sonrasında başka yerlerde tecrübe falan edinmeye de çalıştım bir iki. Ve sonrasında da Erasmus'a kaçıp yani bir nevi yani bu iki yıl içinde elde ettiğim pek bir şey yok. Yani hem okuldan pek bir şey alamadım, hem çalıştığım yerlerden pek bir şey alamadım.
Çoğunluğu Erasmus'ta oluşan bir deneyim ve tecrübe ve portfolyo tarzı bir şey oldu.
Aynen öyle.
Bir seneye sığdırdı.
Aynen öyle. Çoğunluğu fotoğraftan oluşan, işte Erasmus'taki fotoğraflar vesaire. Oradaki deneyimlerimi aktarmaya çalıştım ve yani orada kafayı toplayıp geldim biraz.
Evet.
Yani yine boşluğa düştüm ama o boşluk hayat boşluğuydu bu sefer. Okulla alakalı değildi. Okulu bir yıl uzattım falan. Okulu bir yıl uzattım da abi. Mezuniyet projeme girdiğimde kafam mesela oturmuştu. 4 yılda mezun olabilecek bir bölüm değil. Marmara Sinema Televizyonu.
Değil, kesinlikle değil.
Çünkü 4 yılda mezun olduğunda yine Fabi Ömür Tavşan modunda çıkıyor.
Bu okul 4 senede bitecek bir okul değil.
Aynen öyle.
Bence bu okul, yani güzel sanatlar üzerine okuduğun fotoğraf da içinde geçerli.
Hı-hı.
Ya kafayı kırmış Hı-hı. olacaksın.
Hı-hı.
Burada kendimi övmek gibi söylemiyorum. Benim yaptığım biraz hataydı Hı-hı. aslında. Hani başka yerlerde aldığım eğitimlerin gazıyla ders saydırarak Hı-hı. kafayı kırmış bir şekilde bir dönemde 17 ders alarak falan filan böyle hani 3 yılda Hı-hı. zorlayacaksın. Ona izin vermiyorlar. Böyle bir imkanın yok. Hayatta bitirtmiyorlar. Hı-hı. Mutlaka bir şekilde engel olup 4 sene uzattırıyorlar.
Aynen öyle.
Ya da gerçekten salacaksın abi 5 yılda 6 yılda falan rahat rahat geniş geniş bitireceksin. Yoksa sen üzülürsün. Aynen. Aklından falan kaybetmeye başlarsın ufak tefek.
Aynen öyle.
Şimdi çok güzel şeylerden bahsettik. Hı-hı. Çok güzel gidiyor.
Eyvallah.
Ben şuna bir değinmek istiyorum sadece. Bu kalmasın yarım. Ben nasıl bir eğitim aldım? Hemen hızlıca orayı söyleyeyim. Şimdi ben bir sene 9 Eylül'de fotoğraf eğitimi aldım.
Hı-hı.
Bir seneyi tamamladım. Hiçbir detaydan bahsetmeyeceğim. Kötü şeyler yaşadım sadece onu söyleyeyim.
Hı-hı.
O bir senelik eğitimi tamamladıktan sonra ben kaydımı sildirip yurt dışındaki sınavlara başvurdum.
Hı-hı.
Tam kronolojik olması için şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki sınavlara başvurdum. Sonra kaydımı sildirdim.
Eyvallah.
Yani bayağı vazgeçtim aslında Türkiye'de bir sanat eğitimi. Hatta şu cümleyi kurdum kendime. Ben Hı-hı. Türkiye'de sanat eğitimi almak istemiyorum. Olursa yurt dışı, olmazsa olmaz dedim. Belçika'ya bir eski bir arkadaşım Hı-hı. vasıtasıyla gidip oradaki okula tanışıp Hı-hı. orada sınava girmemle beraber dereceyle kazandığım okulu ücretsiz bir şekilde okudum. Yani öyle bir avantajım vardı.
Güzel.
Şimdi okulun dili Flemenkçeydi. Ben burada zorlandım.
Evet tabii.
Birinci sınıftaki antropoloji dersi Hı-hı. hariç bütün derslerim 4-4'lük gitti.
Yeah.
Çünkü hani kafam kadar antropoloji kitabıyla
nasıl biteceksin
Flemenkçe? Hani çok zaman aldı. Onu son seneye evet. falan sarktı o. Şimdi şunu söylemek istiyorum burada. Çok kısa bir iki örnek vereceğim. Her hafta sen 60 kişiye diksene sunum yapıyorsun. 60 artı hocalar.
Eyvallah.
Dev ekranda sunum yapıyorsun ve herkes yazılı olarak bir kağıda senin fotoğraflarınla ilgili eleştirilerini belirtiyor.
Aynen öyle.
Bu eleştirileri sana veriyorlar.
Sen de o eleştirileri
okuyorsun.
Brief almış oluyorsun.
İsimsiz bir şekilde feedbackini alıyorsun.
Aynen.
Arkasından her hafta 10 küsür tane projeyle boğuşuyorsun sürekli. Hı-hı. Bunu yaşıyorsun.
Aynen.
Yoğun bir eğitim. Yani böyle delirmek üzeresin. Artıları şunlar. Çok iyi ekipman imkanları var. Senin vardır yoktur bilemem. Okulun çok iyi imkanları Hı-hı. var. Lazım olduğu zaman her şeyi kullanabiliyorsun. Ünlü insanları tanıyor. Ünlü insanları mezun etmiş. Kaliteli bir okul. Avantaj orada. Hani burayı burayla kapışamayacağı şeyleri söylüyorum. Başta ki şey olsun. Hani farkı Hı-hı. önceden görelim. Yani burasının yetişemeyeceği gerçek olan şeyler bunlar. Yani burayı kötüleyemeyeceğim şeyler. Mesela Magnum grubu fotoğrafçısı Carlo Kaiser'la beraber aynı salonda öğrenci filmlerini izleyip birlikte yorumladık yani.
Düşün
şimdi
yani.
Böyle bir adamla bu tecrübeyi kazanmak burada asla yapayakalayamayacağım bir şey.
İmkansız.
İmkansız. Şimdi okul atölyeyi verdiği zaman sana şunu söylüyor. Bu atölye 3 sene boyunca senin. 3 sene sonra sana verdiğim anahtarı bana geri verdiğin zaman atölyeyi sana verdiğim gibi görmek istiyorum. Onun dışında istersen bu duvarı yıkarsın. Burayı hangara çevirirsin. İstersen evinden koltuk takımı getir burada yaşa diyor. Umurumda değil diyor. 3 sene boyunca senin burası.
Aynen.
Üretimini burada mı yapıyorsun? Başka yerde mi yapıyorsun? Her şeyi de özgür bırakıyor. Derse girip çıkmak gibi zorunluluğun yok.
Süper.
Senden üretmeni istiyor. Sergi açmak istiyorsun. Basını yığıyor oraya. Bir şey yapmak istiyorsun. İşlerinde ünlü insanları danışmanı sağlayabiliyor. Aracı oluyor bir şeyler için. Hani derin imkanlar sağlıyor. Sonra ben bu eğitimi bir şekilde yuvarlana tamamladım.
Tamam.
YÖK'ten falan bahsetmiyorum. Hani okulun işte orada giderken sayılıyordu, dönünde sayılmıyordu, bilmem neydi, şuydu, buydu. Riske girmek istemedim. Ben ülkeye geri döndüm. Dediler ki işte sen 3 sene okumuşsun, bize okulu saymıyoruz, askere gideceğiz falan filan. Dedim ki ben akademisyen olmak istiyorum, burada da okula gireyim.
Eyvallah.
Yaşım falan umurumda değildi o zaman. Girdim. Marmara'da başladım. İlk sene bana verilen ödev. Vapur çekiyoruz arkadaşlar.
Bu kadar.
Aa ne kadar süre? Hani... 2 güne getiriyor muyuz? Ben tabii yanıyorum. Yeni gelmişim. İşte bir hafta daha hemen sunum yapacağımı sanıyorum yine kefayla.
Ne kadar süre? Bir ay.
Bir dönem.
Bir dönem.
Bu bir kadar. Dönem boyunca vapur çekiyoruz artık.
Bu kadar.
O anda çöktüm ve şunu fark ettim. Dedim ki, evet, üretim yok.
Evet.
Derse giren hoca...
Üretime teşne bir adam değil.
Teşvik yok.
Hı-hı.
Hiçbir şey yok. Derse giriyor, şunu anlatıyor. İnternet sitesini açıyor projeksiyonda. Xerox yeni bir printer çıkarmış. Canon 7 bir makine çıkarmış. Fiyatı bu. Bir de şu çıkmış piyasada.
Katalog olarak bir öğretmen yani.
Hemen bunları söylüyor. Haftaya iki tane kolaj getirin, çektiğiniz fotoğraflardan üçünü birleştirin, getirin diyor. Çıkıyor. Ha. Bunu zaten biliyorsunuzdur Photoshop'ta, yaparsınız, bilmiyorsanız tutorial izleyin diyor. Gidiyor. Şimdi yani, bendeki hani bok atma meyli var, oha saldıracağım diyorum ya mesela şu anda. Evet. Hiç saldırmadan konuşayım. Bendeki yıkımı düşünebiliyor musun?
Yani ben bunu gördüm. Akademisinde okumuşsun, ondan sonra geliyorsun.
Şimdi ben bunun farkını gördüm. Bunu göremeyen çocuk, burada o eğitime başlayan çocuk sanatı bu şekilde bir eğitimle...
Tamam, bu yoğunlu bir şekilde.
Ve uluslararası bir arenada kapışmak istiyorsa, kapıştığı kişilerin aldığı eğitimden bahsediyorum.
Ve tokatlanıp dönüyor yani.
Şimdi bu çocuk burada devam edip gaza gelip direniyor. Seni örnek göstereceğim. Akademisyen olmaya çalışıyorsun mesela.
Aynen.
O çocuk orada akademisyen olmaya çalışıyor şimdi.
Aynen.
O akademisyen olduğunda, sen akademisyen olduğunda, uluslararası arenada ikinizin yazdığı makale olsun, ikinizin yaptığı iş olsun, ikinizin ne bileyim düzenli bir workshop olsun, nasıl eş olabilir? Tamam, sana çok bağlı. Senin araştırmana ve senin çabana çok bağlı. Kesinlikle. Ama o teşviği zaten alamıyorsun.
Ya şöyle bir fark gibi düşündüm ben Özgür. Yani şu anlattıklarından, yani kendimde gördüklerinden. Adamın yazacağı makale, aruz vezniyle şiir, bizimki ben var Türkçe konuşmak.
Evet evet evet, aynen öyle.
Bu seviye.
Yani ben gittiğim zaman bana bir tane kart verdiler. İçerisine işte bir miktar para yükleyip yemek yiyebiliyorsun falan filan, okul kartı. Ama o kart mesela öğrenci olduğumun kanıtı olan kartla ben çıktılarımı ücretsiz alıyorum. Makineye okutup işte ne bileyim kütüphanede kullanabiliyorum. Onu yapabiliyorum, bunu yapıyorum. Şimdi bu tarz böyle başka teknolojik imkanları falan da var. Şimdi burada zaten bulamadığın
mesela,
şeyler.
Yani İtalya'da mesela şöyle bir şey vardı Erasmus'ta. Senin sanat okulu öğrencisi olduğuna dair bir belge veriyorlardı. O da kart değil, biraz daha arkayık ilerliyor işte. Kağıt veriyorlardı. O kağıdı gösterip abi, öğrenci belgesi gibi böyle, gösterip İtalya'nın bütün müzelerinde bedava girebiliyorsun.
Aynen. Birebir aynısı. Kartla biz gösterdiğimiz zaman ben bütün müzelerden, bütün imkanlardan, bütün etkinliklerden ücretsiz faydalanabiliyordum.
Biz de burada İstanbul Modern'de Perşembe günü gidelim de bedava olsun diye kovalıyorduk.
Mesela. Yani şimdi başka yerlere sıçrattığımız zaman bu konunun sonu yok.
Aynen öyle.
Yani çok derin. Ama yurt dışında okumak için böyle bir imkanı olan bir insan varsa, söylemek istediğim şey sadece bu. Paradan falan da bahsetmiyorum. Aynen. Şöyle toparlayalım, konuyu da yumuşatıp kapatmaya başlayalım. Türkiye'nin sanat üzerinden, sanat akademisi ve sanat eğitimi ve yaptığın iş, kısa film, şu bu falan hepsi üzerine konuşuyorum. En büyük problemi iletişimsizlik abi.
Kesinlikle.
Sen hocanla iletişime geçemiyorsan, okuldaki insanlarla, öğrencilerle iletişime geçemiyorsan, yönergeyi okumuyorsan, ezber yaşıyorsan, kantinde şarap için içmek için okula girdiysen, sen zaten
oradan orada bir çıktığıyla çıkamayacaksın.
Yani dümdüz çıkacaksın
orada. Aynen öyle.
Hoca olarak da aynısını söylüyorum. Sen paran alıp gitmek istiyorsan zaten paran alıp gidersin abi.
Başka hiçbir şey de olmaz.
Başka hiçbir şey olmaz yani. Ama bir şeyleri değiştirmek istiyorsan elini taşın altına koyman gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani öyle bir noktaya getirmemiz gerekiyor ki hep beraber.
Aynen.
Hep beraber bunu böyle el ele tutup artık nasıl yapıyorsak hani çeşitli etkinlikler. Mesela benim burada yapmaya çalıştığım çaba da bu. Hani ilk bölümde bunu saldırdık falan filan gibi geyikle biraz yumuşattık konuları ama bağımsız akımın temeli zaten bu. Hani sinema faktörü üzerinden ortaya çıkmış ama sanatın her kulvarındaki insanları bir araya getirip birbirlerinden faydalanmasını sağlayıp ücretsiz olarak birbirlerine merhaba diyecek insanlar yaratmak.
Ya bu elin taşını altına sokma işinin bir kurumsal hali yani senin yapmaya
çalıştığın. Evet, evet. Yani biraz daha böyle insanlar birbirlerine gülümsemelerini arzu ediyorum.
Aynen öyle.
Hani sonuç olarak dediğim gibi yurt dışında okumak için imkanı olan bir insan varsa iletişime geçsin, birileriyle konuşsun, burs bulsun, anlaşsın, görsün, eğitimini alsın. Beyin göçüne teşvik etmiyorum. Dönsün, buradaki eğitim sistemini yükseltsin, çabalasın, güçlendirsin. Buraya kaynak olsun.
Ama zamanında Atatürk'ün yaptığı buydu işte. Evet. Dışarı yollayıp öğrencileri eğitip geri sistemi güçlendirdi.
Aynen öyle. Ha, yapamıyorsa orada kalsın. O da canım benim.
Yani.
Hayat orada güzelse devam etsin. Dönmek isteyenler dönsün. Ama döndükleri zaman burada çaba sarf etsinler. Aynı artistlikle yola devam etmesinler.
Yani burada salıp da ondan sonra o para alan ekibe dönüşmesinler. Yani.
Aynen öyle.
Son bir örnek vereceğim ben Özgür.
Aynen. Kapatmadan sonrasında önce yavaştan kapatalım.
Bu sinema okulunda yani Marmara Sinema'da Burçak Evren'in dersi vardı, sinema tarihi hatırlarsın.
Evet.
Burada öğrencilere atacağım taşı, yani orada birikim olarak en yüksek hoca o. Yani sinema tarihinin ta kendisi adam. Yani dersine çalışmayıp, sınavına çalışmayıp son anda gidip ve 6 yıl kalan adam var adamın dersinde. O kadar sallamıyorlar. 6 yıl kalan adam biliyordum ya. Yani mezun olacak tercih, hala onunla uğraşıyor.
Tercih meselesi.
Bu tercih yani. Olmaz artık. Yani, o kadar da boku çıkmak
geçmek yani. Geçmek istememiş diyelim. Kimsenin kalbi kırılmasın.
Valla tatlı, kırdım tatlı, ben tatlı. Yapacak bir şey yok.
Yani ya güldüğüm ona değil. Geçmek istememiş yani.
Neyse.
Neyse devam etmek istemiş. Senin genel olarak söylemek istediğin son bir şey var mı? Sen kendinle ilgili, konularımızla ilgili ya da boş yapma enstitüsüyle ilgili. Abi,
boş arada... yapmada son bir ufak bir reklam yapayım madem.
Lütfen, lütfen. Bu... Boş yapma enstitüsünü de lütfen takip edin arkadaşlar. Harika programları var. Özellikle Filmenyak çok iyi gidiyor.
Teşekkürler. Erasmus Lüncesi adında bir program başlayacağız. Bu konuların konuşulacağı, yurt dışı konularının konuşulacağı bir program. Detaylı olarak bu yurt dışı İtalya macerasını duyacaksınız ve programı beraber yapacağımız arkadaş da İspanya'da Erasmus yaptı. Oradaki maceraları da duyacaksınız.
Önümüzdeki bölümlerde kısmetse ben de konuk olacağım. Tabii ki. Daha detaylı bir şekilde daha güzel anılardan aynen. bahsedeceğim.
Vallahi durum bu. Yani bu çarpıklığı anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce ve adli durumlarla karşılaşmamak umuduyla anlatmaya çalıştık. Yani söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bağımsız akıma da şimdiden bu uzun yolculukta, beraber de yürüyeceğimiz bir yolculukta başarılar.
Çok teşekkürler. Dediğim gibi umarım kimsenin kalbi kırılmamıştır. Herkese karşı eğitim hayatımız boyunca ve sonrasında elimizden geldiğince nazik ve centilmen olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalıştık. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Yani burada konuştuğumuz konuların üstüne insanlara saldırıyoruz gibi anlam oluşmasın burada. Sadece birazcık dürüst bir şey yapmak istedik ilk bölümden. Birazcık güzel girelim istedik. Konuyu kapatırken desteklerinizi bekliyoruz demek istiyorum. Çünkü ilk bölüm elinizden geldiğince takip edip paylaşıp
tıklaya basın bol bol.
Tıklaya basın yani. Elinizden geldiğince insanlara yayılırsa ne mutlu bize.
Seviniriz.
Seviniriz. Böyle kardeş kardeş hep beraber bir yola çıktık.
Hadi hayırlı olsun.
Görüşmek üzere.